Ayrım 6. 2. Bölüm. Gladyon'un Ergenekon Operasyonu. 1. Kısım. Ergenekon Tertibi. Tertibin zaman dizini. Haziran 1998. Gladyon'un Haziran mutabakatıyla tertip başlatıldı. 24 Eylül 1998. Doğu Perinçek tutuklanıp Haymana cezaevine kondu. 29 Ekim 1999. Ergenekon yeniden yapılanma denen metin piyasaya çıkarıldı. 4 Haziran 2000 Mehmet Eymür, atin.org sitesinden Tuncay Güney'i tehdit etti. 6 Haziran 2000 Fehmi Koru Yeni Şafak'taki köşesinde Tuncay Güney'e tehdidi yineledi. Haziran 2000 Tuncay Güney ABD Başkonsolosluğundan 10 yıllık vize aldı. Temmuz 2000 Tuncay Güney ABD'ye götürüldü ve 9 gün tertibin eğitiminden geçirildi. 30 Ağustos 2000 Tuğgeneral Veli Küçük emekli oldu. 24 Ekim 2000, İstanbul İstihbarat Şubesi Veli Küçük Tuncay Güney ve İşçi Partisi Ulusal Kanal Aydınlık Yöneticileri için teknik takip başlattı. 1 Mart 2001, Tuncay Güney emniyet istihbaratçılarla buluştu ve Levent'te bir restoranda yemek yedi. 5 Mart 2001, Tuncay Güney'in gözaltı süresi 3 gün daha uzatıldı. Kendisine dikte edilen suçlamalar videoya kaydedildi. 8 Mart 2001, Tuncay Güney tutuklanıp Bayrampaşa cezaevine kondu ve ertesi gün kefaletle serbest bırakıldı. 16 Mart 2001, İstanbul DGM Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne Ergenekon örgütü ile ilgili projeli çalışma izni verdi. Nisan 2001, yurt dışı çıkış yasağı olan Tuncay Güney ABD'ye gitti. 30 Nisan 2001, Fehmi Koru Taha Kıvanç adıyla Yeni Şafak'ta Ergenekon yeniden yapılanma belgesinden geniş özet yayınladı. 1 Mayıs 2001, Fehmi Koru Ergenekon tanıtımına devam etti. 30 Ekim 2001, Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanlığı Ergenekon soruşturmasını denetimine aldı. 2002, İstanbul DGM Başsavcılığının emriyle Ergenekon projeli çalışma bitirildi. 3 Temmuz 2002, Tuncay Güney'in mülakatı imzasız bir mektupla MİT'e ulaştırıldı. 1 Mart 2003, ABD ordusunun Türkiye'de konuşlanmasına ve Irak'a askeri hareket yapılmasına olanak veren izin tezkeresi TBMM'de reddedildi. Mart 2003, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a doğrudan bağlı emniyet, yargı ve ekonomi birimlerinden oluşan gizli operasyon merkezi oluşturuldu. Bu merkez 5 yıllık tecrübeye dayanıyordu. 4 Temmuz 2003, ABD askerleri Irak'ın Süleymaniye şehrinde Türk Özel Kuvveti mensubu subay ve askerleri gözaltına alarak başlarına çuval geçirdi. 10 Temmuz 2003, MİT Müsteşarlığı Ergenekon dosyasını Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök'e yolladı. 15-20 Kasım 2003, İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu'nun bombalanması sonucu 20 yurttaş öldürüldü. 250'den çok yurttaş yaralandı. Yine İstanbul Galatasaray'da İngiliz Başkonsolosluğu ve HSBC Bankası bombalandı. 27 ölü, 482 yaralı. 19 Kasım 2003, MİT Müsteşarlığı Ergenekon belgeleri üzerine bir çalışmayı Başbakanlığa yolladı. 6-8 Eylül 2005, Eymür Güler Kömürcü aracılığıyla Başı Bozuk Ulusalcı Dernek ve çevreleri güçlü gösteren yayınlar yaptı. 16 Ekim 2005, Fethullah Gülen Aktüel Dergisi'ne ulusalcı dalgayı aşacağız demecini verdi. Ekim 2005, MİT Müsteşarı Emre Taner, Kuzey Irak Kürt liderleriyle temas kurdu. 9 Kasım 2005, Şemdinli tertibi düzenlendi. Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt suçlandı. 19 Ocak 2006, MİT Ergenekon dosyasını ikinci kez Başbakanlığa yolladı. Şubat 2006, Eymür Haber 7 sitesine özel oluşumlar var açıklamasını yaptı. Mayıs 2006, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı valiliklere yazı yazarak AKP'nin laiklik karşıtı faaliyeti konusundaki bilgilerin toplanıp bildirilmesini istedi. 17 Mayıs 2006, Danıştay üyelerine suikast eylemi yapıldı. Türbana yasak kararı veren 2. Daire Başkanı Mustafa Yücel Özbilgin katledildi. 2 üye yaralandı. 17 Mayıs 2006, suikastten 2 saat sonra Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin sürprizlere hazır olun açıklamasında bulundu. 19 Mayıs 2006, Tayyip Erdoğan MİT Müsteşarı Emniyet Genel Müdürü Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı ile yaptığı toplantıda ulusalcıların üzerine gidin talimatı verdi. 25 Mayıs 2006, Fethullahçı Zaman Gazetesi ve Aksiyon Dergisi Eymür'ün özel oluşumlar açıklamasını yayımladı. 26 Mayıs 2006, MİT Ergenekon dosyasını Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı'na yolladı. 12 Haziran 2007, Ümraniye'de bombalar bulundu. Ergenekon operasyonu başlatıldı ancak adı konulmadı. 5 Kasım 2007, Bush-Tayyip Erdoğan görüşmesinde Ergenekon operasyonu talimatı verildi. Aralık 2007, Tuncay Güney yasa dışı yollarla İstanbul'a getirildi ve Ergenekon savcısı Zekeriya Öz ile Ocak-Şubat aylarında işbirliği yaptı. 18 Şubat 2008, ABD'den 35 kişilik operasyon ekibi Ankara'ya geldi. 21 Mart 2008, Doğu Perinçek, İlhan Selçuk, Kemal Alemdaroğlu, İP yöneticileri gözaltına alındı. 1 Temmuz 2008, emekli orgeneraller Şener Er Uygur ve Hurşit Tolon gözaltına alındı. Tertipte rol alanlar: Dick Cheney, ABD Başkan Yardımcısı 2000-2008, Mark Grossman, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı 2001-2005, Eric Edelman, ABD Savunma Bakan Yardımcısı 2005, Robert Pearson, ABD Ankara Büyükelçisi 2000-2003, Ross Wilson, ABD Ankara Büyükelçisi 2006, Tümgeneral Quentin Peterson, Türkiye'deki ABD Kuvvetleri Komutanı ODC Başkanı 2001-2004, Tümgeneral Eric J. Rosborg, Türkiye'deki ABD Kuvvetleri Komutanı OAC Başkanı 2007, Recep Tayyip Erdoğan, BOP Eş Başkanı, Abdullah Gül, ABD ile 2 sayfa 9 maddelik sözleşmeyi yapan BOP görevlisi, Devlet Bahçeli, MHP Genel Başkanı, eski Başbakan Yardımcısı, Mehmet Ali Şahin, Adalet Bakanı, Beşir Atalay, İçişleri Bakanı, Ömer Dinçer, Başbakanlık Eski Müsteşarı, AKP Milletvekili, Muammer Türker, Başbakanlık Güvenlik İşleri Genel Müdürü 2007, Şenkal Atasagun, MİT Müsteşarı 1998-2005, Ramazan Akyürek, Emniyet Genel Müdür İstihbarat Dairesi Başkanı, Hanefi Avcı, Emniyet İstihbarat Dairesi, Emekli Başkan Yardımcısı, Edirne Emniyet Müdürü, Bülent Orakoğlu, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı, Mehmet Eymür, MİT Kontur Terör Merkezi Eski Başkanı, Fehmi Koru, Yeni Şafak Baş Yazarı, Kanal 7 Yorumcusu, Mutlu Ekizoğlu, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürü, Halil Çatıkkaş, İstanbul İstihbarat Şube Müdürü 2001, Tuncay Güney, MİT CIA Elemanı. Tertibin Başlangıcı, Haziran 1998 Mutabakatı. Ergenekon operasyonunun kökü 1998 yılı Haziran ayına kadar uzanıyor. O sırada Mesut Yılmaz Başbakan, Ecevit Başbakan Yardımcısı, ABD ile Mart-Haziran ayları arasında Ankara, İstanbul ve Tel Aviv'de bir dizi gizli görüşme yapılıyor. Temmuz ayında Washington'da yapılan son toplantıda mutabakat imzalanıyor. Dipnot: Haziran 1998 mutabakatı konusunda ayrıntılı bilgi için bakınız aydınlık sayı 622, 20 Haziran 1994 sayfa 4. Bu görüşmelerde ABD'yi Dışişleri Bakanlığı ve CIA'nın Türkiye Masası yetkilileri temsil ediyor. Ankara toplantısında Dışişleri Bakan Yardımcısı ve eski Ankara Büyükelçisi Mark Grossman, Ankara Büyükelçiliği eski Müsteşarı Francis Ricciardone ve CIA'dan John McCannon var. Tel Aviv'deki son toplantıda ise ABD tarafında Ankara toplantılarına katılanların yanı sıra askeri yetkililer de bulunuyor. Temmuz 1998'de mutabakatın imzalandığı toplantıya ABD heyetinde Ankara ve Tel Aviv görüşmelerine katılanlar yanında Dışişleri Bakanlığı Türkiye masasından Henry Barkey ile CIA'nın Yakın Doğu Masası 2. Başkanı ve 2 albay da yer alıyor. Henry Barkey gizli mutabakatı ABD Ulusal Güvenlik Konseyi'nin onayına sunuyor. Toplantılarda Türkiye'yi Dışişleri Bakanlığı'ndan ve MİT'ten bir ekip temsil ediyor. Sonradan alınan bilgiye göre Tel Aviv toplantısında Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Çevik 1 de bulunuyor. 1998 Haziran mutabakatı aslında bir Gladio mutabakatıdır. Gladio'nun küresel merkeziyle Mesut Yılmaz hükümeti Türkiye'nin önündeki süreci planlamışlardır. Bu mutabakatın özü 28 Şubat sürecine balans ayarı yapılması, hatta aydınlığın o zamanki yorumuna göre 28 Şubat'ın önünün tıkanmasıdır. Tarihin en kötü dönemine girmiş olan Türkiye-ABD ilişkileri düzeltilmiştir. Dipnot aydınlık aynı yerde. Temmuz 1998'de Washington'da imzalanan gizli mutabakatın en önemli maddesi, AB'ye aday üyelik karşılığında Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye kendi başına üye olması şartını kabul etmesidir. Başka deyişle Londra-Zürih anlaşmalarının Türkiye tanımış olduğu haktan vazgeçileceği sözü verildi. 1999 yılı Aralık ayında Ecevit hükümeti Helsinki'de AB'ye aday üyelik protokolünü bu ödünü vererek imzaladı. Avrupa basını Türkiye'nin ABD'nin dayatması sonucu AB kapısına bağlandığını yazıyordu. Böylece Türkiye kendi nesnel konumu gereği Avrasya ülkeleriyle işbirliğine yönelmekten alıkonacak ve AB kapısında Batı'dan dayatılan programa teslim alınacaktı. Dipnot: bu konudaki yayınlar için bakınız Doğu Perinçek, Karen Fox'un e-postaları, 5. basım, Mayıs 2002, Die Welt 18-12-1999. Haziran 1998 mutabakatının diğer önemli maddeleri şöyle özetlenebilir. Türkiye, ABD'nin kriz bölgelerine müdahalelerinde rol üstlenecek. Askeri giderler ABD tarafından karşılanacak. ABD'nin Irak'taki operasyonları, bu arada Saddam Hüseyin'in devrilmesi desteklenecek. Birleşmiş Milletler ve NATO'nun Irak'la ilgili kararlarına uyulacak. CIA, Mossad ve MIT, Abdullah Öcalan'ın Suriye'den çıkartılması ve Türkiye'ye teslimi için işbirliği yapacak. Kürt milliyetçiliğine karşı Türk milliyetçiliğini güçlendirme gerekçesiyle MHP'nin önü açılacak. HDP'nin seçime katılmasına izin verilecek ve alacağı oy oranı Kürt meselesinin çözümünde ölçü olacak. Türkiye'deki ABD ve NATO karşıtı sol partinin kurmayları ve aynı yönde faaliyet yürüten dernek, vakıf ve yayın organları etkisiz hale getirilecek. Dipnot Aydınlık aynı yerde. Türkiye tarafı ise Orgeneral Karadayı'nın komutanlığındaki genel kurmayın baskısıyla dinci odaklara devlet kurumlarından, kamu bankalarından ve ihalelerden para akmasının önlenmesi maddesini masaya getirdi. ABD bu öneriyi kabul etmiş göründü. Yine ABD, Türk Genelkurmayı'nın Fethullah Gülen'e ve Tayyip Erdoğan'ın temsil ettiği ılımlı İslamcı güçlere operasyon yapılması ısrarına cepheden tavır almadı. 1998 Haziran mutabakatının uygulamasına gelince, Abdullah Öcalan bir SİHA operasyonuyla Türkiye'ye teslim edildi. Türkiye, Londra ve Zürih anlaşmalarında öngörülen Kıbrıs'ın her iki toplumun uluslararası kuruluşlara birlikte katılması şartından vazgeçti ve 1999 yılı Aralık ayında aday üyelik protokolüyle AB kapısına bağlandı. ABD, Kuzey Irak'taki operasyonlarını Türkiye desteğiyle sürdürdü. MHP desteklenerek Ecevit'in iktidar ortağı yapıldı. HADEP seçimlere katıldı. ABD ve NATO karşıtı faaliyetin odağı olarak kabul edilen İşçi Partisi'ne karşı operasyon düzenlendi. 24 Eylül 1998 günü 15 bin polis seferber edilerek İşçi Partisi'nin 540 örgütüne baskın yapıldı. MİT'in denetimindeki iki PKK itirafçısına düzenlettirilen bir sahte belgeye dayanılarak İP Genel Başkanı Doğu Perinçek tutuklandı ve 10 ay hapiste kaldı. Recep Tayyip Erdoğan onlarca yolsuzluk dosyası varken şiirden mahkum edildi. Hapsedilmesi kahramanlaştırmak için kullanıldı. Apaçık görülmektedir ki 1998 Haziran mutabakatı Orgeneral Karadayı ve Orgeneral Kıvrıkoğlu komutanlığındaki Genelkurmayı ve İşçi Partisi'ni hedef alıyordu. Nitekim bu mutabakat ABD'nin 1999 yılı Aralık ayında Türkiye'yi ABD kapısına bağlamasını getirdi. İşçi Partisi'nin 540 örgütüne yapılan baskın ve aramanın hedefi partiyi kapatmak ve yayın organlarını da susturmaktı. Bu amaçla parti içine yerleştirilen Gökçe Fırat Çulhaoğlu adlı kışkırtıcı ajana partiyi kapattıracak bazı tertipler de hazırlatılmış ve görüntülü kayıtlara alınmıştı. İşçi Partisi bu tertipleri saptayıp kışkırtıcıları içinden attı. O elemanlar daha sonra İstanbul Üniversitesi'nde Rektör Alemdaroğlu'nu ve gençleri hedef alan eylemlerde sahne aldı. Cumhuriyet güçlerinin mitinglerinde ordu göreve pankartlarıyla kışkırtıcı görevi yapanlar da onlardı. Askeri kaynaklar 1998 yılını ABD ile Türk ordusu arasındaki ilişkilerde en gergin dönem, hatta resleşme olarak belirlediler. Orgeneral Karadayı'nın Genelkurmay Başkanı olduğu 1994-1998 döneminde ABD kaynaklarına göre Türk ordusu hizadan çıkmıştı ve 1998 yılında Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Kıvrıkoğlu, irticaya karşı bin yıllık mücadele kararlılığını açıklayarak aynı çizgiyi sürdüreceğini gösteriyordu. İşçi Partisi'ne karşı PKK'dan para ve silah aldılar suçlamasıyla ve düzmece belgelerle tezgahlanan operasyon amaçlanan sonuca ulaşmamakla birlikte 18 Nisan 1999 seçimleri öncesinde İP'ye karşı yürütülen yoğun psikolojik savaş için malzeme sağlamıştı. 2001 tertibinin hazırlıkları. Gladio'nun küresel merkezi 1998 Haziran mutabakatıyla gerçekleştirmek istediği hedeflere ulaşamadı ve aynı yıl yeni tertibin hazırlıklarına başladı. 2001 yılına uzanan süreç ABD'nin Türk ordusuna karşı taktik değiştirdiğini, cepheden saldırı siyasetine geçtiğini gösterir. Dolaylı yıpratma yöntemlerinin yerine artık doğrudan TSK'nın ve Genelkurmay başkanlarının hedef alındığı uygulamalar alır. Bu gerçeği en iyi Ergenekon tertibinde görürüz. Tuncay Güney'in ifadesine yazdırılan şu çarpıcı cümle Gladio'nun yeni taktiğini gösterir. Ergenekon demek TSK demektir. Dipnot Tuncay Güney, Mülakat Çözüm Tutanağı sayfa 81. Bundan sonra mülakat diye anılacak. Suçlananlar ve basında hedef tahtasına konanlar 5 Genelkurmay Başkanı'dır. Öncelikle 1998 Haziran mutabakatı uygulamalarıyla 2001 yılına uzanan tertip arasındaki sürekliliğe ve bağlantıya işaret edelim. Tuncay Güney, Doğu Perinçek'in tutuklanması için 1998 yılında sahte mühürlü PKK mektupları hazırlayan Sami Demirkıran adlı PKK itirafçısı ile aynı ekipte yer aldığını polis mülakatında açıkça belirtiyor. Görev tarihleri de çok önemli. 1996-1998 yılları. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 72. Tuncay Güney'in Hanefi Avcı ile ilişkisi de 1996 öncesine kadar uzanıyor. Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan ile 2000'e doğru dergisi genel yayın yönetmeni olarak yaptığı görüşmenin fotoğraflarını PKK'dan alıp polise getirme işini o zaman Emniyet İstihbarat Dairesi'nin başkan yardımcısı olan Hanefi Avcı'nın denetiminde yapıyor. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 24 ve 100. Tuncay Güney'in Mehmet Eymür ile ilişkilerinin köklü ve sıkı olduğu görülüyor. 1996 yılında fotoğraf sahteciliği nedeniyle MİT tarafından sorgulandığı zaman görevlilere "Siz beni yıllardır tanırsınız." diyor. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 21. İlişki Tuncay Güney 14-15 yaşındayken 1986-87 yılında Mahmut Hoca dergahına yerleştirildiği sırada başlıyor. Eymür o zaman MİT Güvenlik Dairesi Başkanı, Korkut Eken ise Eymür'ün yardımcısı. Tuncay Güney Samanyolu TV'de çalıştığı 1991 yılında Mehmet Eymür'ün adamlarına sürekli bilgi verdiğini söylüyor. Tuncay Güney MİT tarafından görevli olarak İran'a gönderildiğini de itiraf ediyor. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 21. Kıdemli bir istihbaratçı olan Veli Küçük, Tuncay Güney'i kendisine Mehmet Eymür'ün yolladığını emniyet ifadesine dolaylı olarak belirtiyor. Dipnot Veli Küçük'ün emniyet ifadesi. Dava dosyasından anlaşıldığına göre Tuğgeneral Veli Küçük, Tuncay Güney ile ilişkisini Eymür'ün ve resmi makamların bilgileri içinde yürütüyor. Örneğin Tuncay Güney, Mesut Barzani'nin yanından Veli Küçük'ü arayınca general bu telefon görüşmesini Mehmet Eymür'e, yani MİT'e dinletiyor. Dipnot iddianame sayfa 814. Veli Küçük ile Mehmet Eymür arasındaki ilişkinin devletin istihbarat örgütlerindeki görevlerinden geldiği hem Veli Küçük hem de Mehmet Eymür tarafından dile getiriliyor. İşçi Partisi Veli Küçük'ün istihbarat görevleri yaptığını bilmektedir. Tuncay Güney bu gerçeği şöyle anlatıyor. Ferit İlsever bizi çözmüştü, tanıyordu. Zaten tanımamazlıktan geliyordu beni. Ben Veli Albay'a anlattım. Onlara söyledim. Onlar da biz zaten tanımıyoruz dedi. Veli Küçük'ü yüzbaşı MİT subayı diye ilk keşfeden Ferit İlsever'miş. Biz tanıyoruz dediler. Haberlerin o küpürlerini de gösterdiler. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 13 ve devamı. Tuncay Güney'in Albay Veli Küçük ile tanıştırılmasından sonra dört taraflı çalıştığı görülüyor. 1. Veli Küçük'ün elemanı olarak askeri istihbarat ile. 2. Mehmet Eymür'ün eski elemanı olarak MİT ile. 3. Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısı Hanefi Avcı ile. 4. ABD Büyükelçiliği görevlileriyle. Tuncay Güney'in daha 1995-96 yıllarında ABD servisleriyle ilişkili olduğu somut gözlemlere dayanılarak saptanıyor. O sırada Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevinde bulunan Behiç Kılıç bu ilişkiyi şöyle anlatıyor. Tuncay sonradan 2. Körfez Harekatı sırasında Ankara Büyükelçisi olan diplomatı Robert Pearson ve basın ateşesini aldı, gazeteye getirdi. Çok şaşırdık bu ilişkiye. O diplomat bizimle olması gerektiği kadar mesafeli ama onunla son derece yakın ve Tuncay tek kelime İngilizce bilmiyor. Dipnot Tempo dergisi 31 Temmuz 2008, Tuncay Güney Akşam Gazetesi'ne götürdüğü ABD'li diplomatın Mark Grossman olduğunu söylüyor. Mülakat sayfa 13. Görüldüğü gibi Tuncay Güney 1995-96 yıllarında dörtlü ilişkiler ağı içindedir. Bu arada Sabah, Milliyet, STV, Akşam gibi yayın organlarında çalışmıştır. STV'deki Doruk'takiler programının yapımcısı ve sunucusu olarak Bülent Ecevit, Tansu Çiller, Recai Kutan gibi seçkin parti liderleri, valiler ve emniyet müdürleriyle görüşmeler yayımlamaktadırlar. Bütün bu ilişkiler yumağı içinde Tuncay Güney 1994 yılından sonra Aydınlık dergisine de uğramakta, Akşam gazetesine yayımlamak üzere Aydınlık'tan haberler almakta ve zaman zaman haberler getirmektedir. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 14. Bu ortamda Tuncay Güney, İşçi Partisi'ne karşı yürütülen tertiplerde rol aldığını da itiraf etmektedir. Bu tertipler 1996 öncesinde emniyet istihbaratından aldığı görevle Perinçek'in Abdullah Öcalan görüşmesi fotoğraflarını Suriye'de PKK'dan alıp getirmesi ve 1998 Temmuz ayında PKK itirafçısı Sami Temirkıran ile birlikte Perinçek'e yazılmış sahte PKK mektuplarını imal etmesidir. Tuncay Güney, polis mülakatında Doğu Perinçek'in Abdullah Öcalan'la 2000'e doğru dergisi için yaptığı görüşmenin fotoğraflarını PKK'dan kendisinin aldığını belirtmektedir. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 24 ve sayfa 100. Bu itiraf Fethullahçı Gladio'nun PKK ile anlaşarak Doğu Perinçek'e karşı psikolojik savaş yürüttüğünü açıkça ortaya koyuyor. Başroldeki görevliler ise Tuncay Güney ile birlikte Hanefi Avcı ve Mehmet Eymür'dür. İfade aynen şöyle. Aklıma geldi, Mehmet Eymür ile bunların arası çok iyi. Ben pasaportumda, siz de. Pasaportumda giriş çıkış tarihi olacak. Suriye'ye gittim. Suriye'de buradan Gaziantep'in Kilis Öncü Pınar Kapısı diye bir kapısı vardır. O kapı ben gittiğimde yeni açılmış. O zaman ben, o polisler benden şeyi, Doğu Perinçek ile Abdullah Öcalan'ın benden fotoğraflarını aldılar. El ele fotoğrafları var ya, bunları piyasaya çıkartan Hanife Avcı'dır. Gazetelere çıkartan, aksiyona, şuraya buraya. O fotoğrafları benden alırken kimliğimin fotokopisini aldılar. Bir de kendim diye kapıda gündüz gözüyle imzamı aldılar. Dipnot Tuncay Güney, mülakat sayfa 100. Hanefi Avcı o tarihte Emniyet İstihbarat Dairesi Başkan Yardımcısıdır. O tarihte Emniyet İstihbarat Dairesi Başkanı Bülent Orakoğlu'dur ve Genelkurmay'ı dinleme tertipleriyle suçlanarak yargılanmıştır. Gladio'nun tarihçesi bölümünde anlatıldığı üzere 1996 öncesinde Gladio'nun merkezi emniyet içine taşınmış ve Fethullahçı Gladio örgütlenmişti. Aynı Orakoğlu Hanefi Avcı ekibinin bugün de Ergenekon tertibinin içinde olmaları tertibin ve ekibin sürekliliğini göstermektedir. Tuncay Güney'in emniyet istihbaratı ile PKK arasındaki alışverişte görevlendirildiği tarih pasaporttan saptanabilir. Ancak bu işin 1996 yılı Aralık ayı öncesinde yapıldığı bellidir. Tuncay Güney Suriye'den getirip Öncü Pınar kapısına polise teslim ettiği fotoğrafların hemen yayınlanmadığını da anlatıyor. Dipnot aynı yerde. PKK tarafından çekilen fotoğraflar ilk olarak 6 Aralık 1996 günü Türkiye Gazetesi'nde yayımlanmıştı. Dipnot Türkiye Gazetesi 6 Aralık 1996. Demek ki Tuncay Güney bu fotoğrafları daha önce PKK'dan aldı ve getirdi. Bu da gösteriyor ki Tuncay Güney aydınlığa gelip gittiği günlerden biri Mehmet Eymür ve Hanefi Avcı ile birlikte çalışıyordu. Fotoğrafların kampanya halinde Susurluk olayından hemen sonra yayınlanması da Eymür, Hanefi Avcı, Tuncay Güney ekibinin kimliklerini ortaya koymaktadır. Bunlar Susurluk diye anılan Gladio faaliyetinin suçluları olarak Susurluk olayını ortaya çıkaran Doğu Perinçek'e karşı yıllarca psikolojik savaş yürütmüşlerdir. 2000'e doğru dergisinde bizim 7 yıl önce yayımladığımız görüşme fotoğraflarının benzerlerini sanki gizli çekilmiş gibi piyasaya sürmüş ve basındaki görevler aracılığıyla çeşitli yalanlarla yayımlamışlardır. Tuncay Güney'in Suriye'den fotoğrafları taşıma görevini polis istihbaratı ile Türk ordusu arasındaki çelişmeler sorulurken hatırlaması da dikkat çekicidir. Tuncay Güney 1996 yılı Aralık ayında Fethullahçı Aksiyon dergisine MİT raporunda Fethullah Gülen'in bulunduğunu Aydınlık Özel Haber Müdürü Adnan Akfırat'ın uydurduğu yolunda gerçek dışı demeçler de vermektedir. İlginç olanı Tuncay Güney'in İşçi Partisi'ni ve Aydınlığı hedef alan bu tertiplere katıldığını uygulamalardan bir süre sonra gelip Aydınlığı anlatmasıdır. Aydınlık Tuncay Güney'i MİT, Emniyet İstihbaratı, Askeri İstihbarat ve ABD İstihbarat Örgütleri ile karışık ilişkileri olduğunu başından beri bilmektedir. Bütün yayın organları gibi Aydınlık da bu tür haber elemanlarının taşıdığı haberleri alır, doğruluklarını ayrıca araştırır, eğer yalansa hangi amaçlarla gönderildiğini değerlendirir ve değerlendirmiştir. Aydınlık bu haberleri yayımlarken okuyucularına dürüstlük ilkesinden kesinlikle ödün vermez, vermemiştir. Haber kaynaklarına, yayında kaynağın gösterileceği belirtilir ve bunun için izin alınır. Aydınlığın yayınlarında Dışişleri Bakanlığı, Genelkurmay İstihbaratı, Emniyet ve başka kurumlar kaynak gösterilir. Bu uygulama haberin doğruluğunun okuyucu tarafından değerlendirilmesi açısından gereklidir. Ve aynı zamanda aydınlık içinde güvencedir. Böylece haberin bir kaynaktan alındığı okuyucuya duyurulmuş olur. Aydınlığa haber taşıyan onlarca Tuncay Güney ve yüzlerce kaynak olmuştur. Bunların kim olduğu bilinir ancak bunlara kapı kapanmaz. Ancak Türkiye'nin en köklü ve en birikimli örgütlenme geleneği içinde yer alan aydınlığın yapmayacağı tek bir şey vardır. Tuncay Güney'lere güvenmek ve hele bu gibi karanlık ilişkiler ağına takılmış kimselerle örgütlenme işi yapmak veya bu gibi kişileri güven gerektiren bilgi alışverişinde değerlendirmek. Aydınlık Tuncay Güney'in verdiği bilgilerden yararlanarak İşçi Partisi'ne ve Cumhuriyet güçlerine yönelik tertipleri de izlemeye ve anlamaya çalışmıştır. Örneğin İşçi Partisi PKK'nın sözüm ona Doğu Perinçek'e yolladığı sahte mühürlü mektupları Perinçek'in gözaltına alınmasından 3 hafta önce 3 Eylül 1998 günü Ferit İlsever'in basın toplantısıyla kamuoyuna açıklamıştır. Dipnot, Doğu Perinçek bir devlet operasyonu kaynak yayınları Mart 1999 sayfa 120 ve devamı.